Ayrım 10. İkon. Frederick Forsyth. Sayfa 96. Yemen. Ekim 1985. Jason Mung Ekim ortalarında Güney Yemen'e sızdı. Küçük ve yoksul olmasına karşın Halk Cumhuriyeti'nin birinci sınıf bir havaalanı vardı. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin bu eski askeri üssüne büyük jetler iniş yapabiliyordu. Monk'un İspanyol pasaportuyla Birleşmiş Milletler tarafından sağlanmış seyahat belgeleri göçmen bürosunda dikkatle incelendiyse de şüphe uyandırmadı. Monk da yarım saat sonra elinde bavuluyla havaalanından çıkabildi. Roma Yiyecek ve Tarım Kurumu programının başına Senyor Martinez'in geleceğini haber vermiş ama Monk'un gelişinin bir hafta sonrasına rastlayan bir tarih vermişti. Havaalanındaki Yemenli görevliler bunu bilmiyorlardı. Dolayısıyla genç adamı karşılamak üzere bir araba gelmemişti. Monk bir taksiye binip yeni Fransız oteli Frontel'e gitti. Belgelerinin iyi olmasına ve gerçek İspanyollarla karşılaşma korkusu olmamasına rağmen görevinin tehlikeli olduğunu biliyordu. Casuslukların büyük bir bölümü kendilerine elçilik personeli süsü veren elçilik içindeki ajanlar tarafından yapılır. Böylece bir aksilik olması durumunda diplomatik statüsünden yararlanırlar. Bazıları deklare edilmiştir, yani yaptıklarını gizlemezler. Yerel karşı casusluk mensupları bunu bilir ve kabul eder. Adamların gerçek işinin sözü edilmez bile. Düşman bir bölgedeki büyük bir merkez daima ticaret, kültür, kançılar ya veya basın bölümlerindeki kamuflaj niteliğindeki görevleri tartışılmayan birkaç deklare edilmemiş memur bulundurmaya çalışır. Bunun nedeni basittir. Deklare edilmemiş memurların sokakta izlenme şansları daha büyüktür. Dolayısıyla da bunların mesaj bırakma noktalarına gitmeleri ya da gizli toplantılara katılmaları izlenenlere kıyasla daha kolaydır. Ama diplomatik bağışıklıktan yoksun olarak çalışan bir casus Viyana Antlaşması'ndan yararlanamaz. Arzu edilemez faaliyetleri ortaya çıktığı takdirde bir diplomat istenmeyen kişi ilan edilerek sınır dışı edilebilir. Ait olduğu ülke o zaman onun suçsuzluğunda ısrar eder ve öbür ulusun diplomatlarından birini sınır dışı edebilir. Bu karşılıklı oyun tamamlandıktan sonra ilişkiler eskisi gibi sürer. Ancak bir ülkeye gizli giren bir casus yasa dışıdır. Maskesinin düşürülmesi yakalandığı yerin özelliklerine bağlı olarak onun için korkunç işkenceler, çalışma kampında geçecek uzun yıllar veya bir köşede yalnız başına can vermek anlamına gelebilir. Onu yollayan kişiler bile ona ender olarak yardım edebilirler. Demokrasilerde adil bir yargılama ve insanca bir hapishane söz konusudur. Ama diktatörlüklerde medeni hak diye bir şey yoktur. Bazıları medeni hak diye bir şey olabileceğinden dahi habersizdir. Güney Yemen işte böyle bir yerdi. Üstelik Birleşik Amerika'nın 1985'te orada bir elçiliği bile yoktu. Ekim ayında hava hala çok sıcaktır orada. Cuma'da kimsenin çalışmadığı dinlenme günüdür. Monk bir Rus'un kavurucu bir tatil gününde ne yapabileceğini kestirmeye çalışıyordu. Yüzmeye gitmek akla yakın bir fikirdi. New York'ta FBI'li eski sınıf arkadaşıyla yemeğe giden asıl kaynakla güvenlik nedenleriyle bağlantı kurulmamıştı. Oysa o binbaşı Solomon'i daha iyi tarif edebilir, hatta bir portresinin çizilmesine yardımcı olabilirdi. Bu kaynağın Yemen'e dönmüş ve adamı gösterecek bir konumda olması mümkündü. Ama yapılan değerlendirme onun fazla konuşan ve yüksekten atan bir kişi olduğunu ortaya koymuştu. Rus'u bulmak bir sorun olmadı. Zaten Ruslara her yerde rastlanıyor, ülkelerinden farklı olarak burada Batı Avrupalılarla özgürce ahbaplık edebiliyorlardı. Belki de bunun nedeni havanın sıcaklığı ya da Sovyet askeri danışman grubunu gece gündüz sitelerinde kapalı tutmanın olanaksızlığıydı. İki otelin Rock'la yani Frontel'in güzel yüzme havuzları vardı. Bunlardan başka dalgalı bir denizin kıyısında uzun kumsal Abyan plajı da yer alıyordu. Bütün uluslardan kişiler çalışma saatlerinden sonra veya tatil günlerinde buraya yüzmeye gelmek adetindeydiler. Son olarak da kentte Rus olmayanların da alışveriş edebildikleri, Sovyet Rusya yabancı para gereksiniyordu, PX türünde bir Rus mağazası vardı. Göz önündeki Rusların hemen hepsinin subay düzeyinde olduğu çabuk anlaşılırdı. Pek az Rus 3-5 kelime Arapça bilir, İngilizce bilenler de daha fazla değildir. Bilenlerin özel bir okula gitmiş olmaları, subay ya da subay olma kalitesinde olmaları gerekir. Erler ve assubaylar herhangi bir yabancı dil bilmezler. Bu nedenle de Yemenli öğrencilerle iletişim kuramazlardı. Dolayısıyla da subay olmayan Rusların görevleri makinistlik ve aşçılıkla sınırlıydı. Hademeler ise bölgeden Yemenlilerdi. Subay olmayan Ruslar Aden'in havuzlarıyla plajlarının ücretlerini ödeyecek durumda değillerdi. Oysa subayların yeterli nakit harçlıkları vardı. Bir başka olasılık Birleşmiş Milletler'e bağlı Amerikalı'nın Rus'u barda yalnız başına içerken bulmuş olduğuydu. Ruslar içmeyi severler ama arkadaşlarla beraber içmeyi daha da çok severler. Oysa Frontel'deki yüzme havuzunun çevresindeki Ruslar belli ki yabancılara kapalı bir gruptu. Şu halde Solomon niçin yalnız başına içiyordu? O gece yalnız olması sadece bir rastlantı mıydı? Ya da kendi başına olmayı yeğleyen yalnızlık düşkünü biri miydi? Burada olası bir ipucunun bulunması söz konusuydu. Amerikalı adamın uzun boylu, kaslı vücutlu, siyah saçlı ve badem gözlü olduğunu söylemişti. Yani burnu yassı olmayan bir doğuluya benziyordu. Langley'deki dil uzmanları bu adı Sovyet uzak doğusuna yakıştırdılar. Monk Rusların kesinlikle ırkçı olduklarını ve Chorney'leri yani siyahları açıkça hor gördüklerini biliyordu. Chorney kelimesiyle bir anlamda safkan Rus olmayanlar kastediliyordu. Solomon belki de Asyalı yüz çizgileriyle alay edilmesinden bıkmıştı. Monk ortalık karardıktan sonra mağazaya, yani Rus subaylarının hepsi bekar hayatı sürüyorlardı, havuzlara ve barlara dadandı. Üçüncü gün arkasında şort, omuzunda da havluyla Abyan kumsalında dolaşırken bir adamın denizden çıktığını gördü. Yaklaşık 1.80-1.82 metre boyundaydı. Kaslı kollarıyla omuzları vardı. Genç olmadığı kesindi ama 40 yaşlarında çok dinç bir erkekti. Saçları kuzguni siyahtı. Saçlarındaki suyu akıtmak için ellerini kaldırdığı zaman koltuk altları dışında vücudunda kıl olmadığı görüldü. Doğulular çok az kıllı, siyah saçlı, beyaz ırk üyeleri ise çok kıllıdır. Adam kumda yürüdü, havlusunu buldu ve denize karşı yüzü koyun yere uzandı. Kara gözlüğünü taktı ve derin düşüncelere dalmış göründü. Monk gömleğini üzerinden sıyırdı ve ilk banyosunu yapmaya gelen biri gibi denize doğru yürüdü. Kumsal az çok kalabalıktı. Rus'a sadece 1 metre uzaklıkta boş bir yer seçmek doğal sayılabilirdi. Monk cüzdanını çıkarıp gömleğine sardı, gömleğini de havlusuyla sardı. Ayakkabılarını da çıkararak kişisel eşyasıyla bir küme oluşturdu. Sonra endişeyle etrafına bakındı, sonunda bakışı Rus'un üzerinde durdu. "Lütfen," dedi. Rus başını kaldırıp ona baktı. "Burada biraz daha kalacak mısınız?" Adam evet der gibi başını eğince Monk ekledi. "Araplar eşyamı çalmasınlar, tamam mı?" Rus başıyla onayladı ve yine okyanusa bakmaya daldı. Monk kumsalda koştu ve 10 dakika kadar yüzdü. Üstünden sular akarak dönünce siyah saçlı adama gülümsedi. "Teşekkür ederim." Adam 3. kez başını eğdi. Monk havlusuyla kurulandı ve oturdu. "Güzel deniz, güzel plaj. O adamların olması çok yazık." Rus ilk kez konuştu İngilizce olarak. "Hangi adamlar?" diye sordu. "Araplar, Yemenliler. Buraya geleli uzun zaman olmadı ama şimdiden onlara dayanamıyorum. Yararsız insanlar." Rus gözlüğünün kara camlarının arkasından Monk'a bakıyordu. Ama genç adam merceklerin ötesindeki gözlerdeki anlamı okuyamıyordu. 2 dakikalık bir sessizlikten sonra Monk yine konuşma başlatmaya çalıştı. "Demek istediğim, onlara temel araç gereçleri ve traktörleri kullanmayı öğretmeye çalışıyorum. Amaç yiyeceklerini arttırabilmeleri, karınlarını doyurabilmeleri. Ama ne gezer, her şeyi kırıp parçalıyorlar. Özetle benim zamanım ve Birleşmiş Milletler'in parası boşa harcanıyor." Monk iyi İngilizce konuşuyordu ama İspanyol şivesiyle. "Rus sonunda siz İngiliz misiniz?" diye sordu. Bu konuşmaya yaptığı ilk katkıydı. "Hayır, İspanyolum. Birleşmiş Milletler'in yiyecek ve tarım programında çalışıyorum." "Ya siz? Siz de mi Birleşmiş Milletler'e bağlısınız?"
"Rus hayır," diye omurdandı. "Sovyet Rusya'danım."
Monk omuzlarını silkti. "Eh, burası sizin yurdunuzdan daha sıcak. Benim için de aynı şey geçerli. Yurduma dönmeye sabırsızlanıyorum."
"Ben de," dedi Rus, "soğuğu yeğlerim."
"Buraya geleli çok oldu mu?"
İki yıl oldu ve bir yıl daha buradayım. Monk güldü. Aman tanrım, bizim anlaşmamız bir yıllık. Ama ben o kadar zaman dayanabileceğimi sanmıyorum. Bizimkisi sonucu olmayan bir iş. Neyse, ben artık gideyim. Hansay, iki yıldır burada olduğunuza göre bilmeniz gerekir. Buralarda yemekten sonra içki içmek için iyi bir yer var mı? Gece kulüpleri falan. Rus alaycı alaycı güldü. Hayır, diskotek de yok. Ama Rock Oteli'nin barı sakin bir yer. Teşekkür ederim, bari kendimi tanıtayım. Adım Esteban, Esteban Martinez. Böyle diyerek elini uzatmıştı. Rus kısa bir tereddütten sonra uzatılan eli sıktı. Piotr dedi, yani Peter, Peter Solomin. Rus binbaşı ikinci gecede Rock Oteli'nin barına geldi. Sömürge günlerinden kalma bu eski otel bir kayanın içine ve üstüne inşa edilmiştir. Sokakta başlayan basamaklar küçük resepsiyon alanına çıkar. Üst kattaki barın limanı kapsayan panoramik bir manzarası vardır. Monk pencere yanındaki bir masaya oturmuş dışarı bakıyordu. Camdaki yansımadan Solobin'in içeri girdiğini gördü. Ama arkasına dönmeden önce adamın içkisinin gelmesini bekledi. ''Aa, Senyor Solomin, yine karşılaştık demek. Bana katılır mıydınız?'' Masasındaki öbür sandalyeyi işaret etmişti. Rus tereddüt ettiyse de oturdu, birasını kaldırdı. ''Zavaşa zdrovye!'' Monk da Rus'u taklit etti. ''Pazita spayena yamor!'' Solomin kaşlarını çatınca Monk gülümsedi. ''Para, iş ve aşk demek. Sırayı dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.'' Rus ilk kez gülümsedi, sıcak bir gülümsemeydi. Bundan sonra konuştular şundan bundan. Yemenlilerle çalışmanın olanaksızlığından, makinelerinin kırılmasını görmenin yol açtığı sıkıntıdan, ikisinin de inanmadığı bir görevi yapmaktan ve uzaklardaki insanların yaptığı gibi ülkelerinden söz ettiler. Monk Rus'a aynı günde Sierra Nevada'nın yüksek zirvelerinde kayak yapabildiği ve Soto Grande açıklarının ılık sularında yüzebildiği vatanı Endülüs'ü anlattı. Solomin'de Sibirya kaplanlarının hala dolaştığı, tilkilerin, kurtların ve geyiklerin becerikli avcıyı bekledikleri, karların altındaki sık ormanları anlattı. Üst üste dört gece buluştular. Birbirlerinin arkadaşlığından zevk alıyorlardı. Monk'un üçüncü gün FAO programını yöneten Hollandalıyla buluşması ve bir denetleme turuna götürülmesi gerekti. Siyan'ın Roma merkezi aynı kentteki FAO tarafından bu program hakkında bilgilendirilmiş, Monk da söylenenleri ezberlemişti. Kendi çiftlik geçmişi sorunları anlamasına yardımcı olmuş, o da övgülerini esirgememişti. Hollandalı bayağı etkilendi. Monk akşamları gecenin ileri saatlerine kadar binbaşı Piotr Vasilievich Solomin hakkında bilgi ediniyor, duyduklarını da beğeniyordu. Adam 1945'te Kuzeydoğu Mançurya ile deniz, güneyde de Kuzey Kore sınırı arasındaki topraklarda dünyaya gelmişti. Oraya Primorsky Kai deniyordu. Solomin'in doğduğu kentin adı da Ussuriskti. Babası kırsal kesimden iş bulmak için kente gelmiş ama oğluna kavimlerinin dilini öğretmeyi ihmal etmemişti. Fırsatını buldukça çocuğu ormanlara da götürmüş, Piotr böylece ülkesinin doğasıyla, ormanla, dağlarla, suyla ve hayvanlarla yakınlık kurmuştu. 19. yüzyılda Doğu Sibirya halklarının Ruslar tarafından kesin olarak fethinden önce yazar Arsenyev bölgeyi dolaşmış ve bu insanlar hakkında Rusya'da hala ünlü olan bir kitap yazmıştı. Adına da Uzak Doğu Kaplanları demişti. Kuzeydoğu Sibirya'nın insanları batıyla güneydeki kısa boylu ve yassı yüzlü Asyalılardan farklı olarak uzun boylu ve kemerli burunluydular. Atalarından bazıları bundan yüzyıllar önce daha kuzeylere çıkarak Bering Boğazı'nı aşmışlar, bugün adı Alaska olan topraklara ayak basmışlar ve güneye yönelerek Kanada'ya yayılmışlar, Sioux ve Cheyenne uluslarını oluşturmuşlardı. Masanın öbür yanındaki iri yarı Sibiryalı askere bakan Monk, Platte ve Powder nehirlerinin çoktan ölmüş bu falo avcılarını gözlerinin önünde canlandırabiliyordu. Genç Solomin için iki seçenek vardı, fabrika ya da ordu. Sonunda kuzey trenine binmiş ve Khabarovsk'ta orduya katılmıştı. Bütün gençlerin zaten 3 yıllık zorunlu askerlik hizmetleri vardı. 2 yıldan sonra da en iyileri çavuşluk rütbesiyle ödüllendiriliyorlardı.
Solomin manevra alanlarındaki yeteneğiyle dikkati çekince subay okuluna gitmek üzere seçilmiş, aradan 2 yıl daha geçtikten sonra teğmenliğe terfi ettirilmişti. Teğmen ve üst teğmen olarak 7 yıl hizmet gördükten sonra 33 yaşında binbaşı olmuştu. Bu arada evlenmiş ve 2 çocuğu doğmuştu. Herhangi bir koruma veya nüfuzdan yararlanmadan ilerlemiş, Rus ırkçılarının kütük ya da kerezle anlamına gelen çurka hakaretlerine katlanmak zorunda kalmıştı. Tartışmayı çözümlemek için yumruklarına başvurduğu çok olmuştu. 1983'te Yemen'e atanması yurt dışındaki ilk görevi olmuştu. Meslektaşlarından çoğunun bu ülkedeki hayatlarından hoşnut olduklarını biliyordu. Ülkenin sert koşullarına, sıcağına, kızgın kayalarına ve eğlencenin yokluğuna rağmen eski İngiliz kışlasında kaldıkları yerler Sovyet Rusya'dakinden çok farklı ve genişti. Yiyecek boldu, kumsalda kuzu eti ve balık ızgaraları da cabası. Bol bol yüzebiliyorlar, kataloglardan yararlanarak Avrupa'dan giysiler, videolar ve müzik kasetleri ısmarlayabiliyorlardı. Peter Solomin bütün bunlardan, özellikle Batı'nın tüketici kültürünün yeni keyiflerini tatmaktan hoşlanmıştı. Ama küskün olmasına yol açan ve hizmet ettiği rejim açısından onu düş kırıklığına uğratan bir şey vardı. Monk bir koku almış gibiydi ama konunun üstüne gitmekten korktu. İçmek ve konuşmakla geçen 5. akşamda her şey anlaşıldı. Adamın içindeki öfke en sonunda taşmıştı. Yemen'e atanmasından 1 yıl önce ve Andropov'un hala cumhurbaşkanı olduğu 1982 yılında Solomin Moskova'da Savunma Bakanlığı'nın idari bölümüne atanmıştı. Orada Savunma Bakanı yardımcısının dikkatini çekmiş ve gizli bir göreve yollanmıştı. Bakan savunma bütçesinden tırtıklanan parayla kendine nehir boyunda Predelkino yakınında görkemli bir daça yaptırıyordu. Bakan parti kurallarını, Sovyet yasalarını ve temel ahlak ilkelerini umursamadan orman içindeki lüks köşkünü yapma işini 100'ü aşkın askere havale etmişti. Solomin ise ekibin başındaydı. Herhangi bir subay eşinin sahip olmak için sağ kolunu feda edebileceği, mutfak birimlerinin yabancı paralarla satın alınarak Finlandiya'dan getirilmesine tanık olmuştu. Bütün odaların Japon hifi sistemiyle donatıldığını, Stockholm'den gelen altın yaldızlı banyo armatürlerini, meşe ağacından fıçılar içinde yıllandırılmış skoç viskileriyle donatılmış barı görmüştü. Bu deneyim onu partiyle rejimin karşıtı yapmıştı. Aslında Sovyet diktatörlüğünün bilinçsiz yolsuzluklarına isyan eden ilk sadık Sovyet subayı o değildi. Gece kendi kendine İngilizce öğreniyor, sonra radyoda BBC Dünya Servisini ve Amerika'nın Sesini açıyordu. Her ikisinin de Rusça yayını vardı ama o söylenenleri doğrudan anlamak istiyordu. Böylece kendisine oldu bitti öğretilenlerin aksine Batı'nın Rusya ile savaşmak istemediğini öğrenmişti. Yemen ise bardağı taşıran son damla olmuştu. Memlekette insanlarımız minicik apartman dairelerine tıkılıyor, oysa parti kodamanları saray gibi evlerde yaşıyorlar dedi. Bizim paramızla prensler gibi yaşıyorlar. Karım iyi bir saç kurutma aygıtı veya 2 günde dağılmayan ayakkabılar alamıyor. Gelin görün ki yurt dışına yollanan çılgın misyonlar için trilyonlar heba ediliyor. Kimleri etkilemek için dersin? Bu insanları mı? Monk avutma yollu dünyada her şey değişiyor diyecek oldu. Ama Sibiryalı hayır der gibi başını salladı. Gorbaçov Mart ayından beri iktidardaydı ama istemeyerek çoğu kez de bilinçsiz olarak öne sürdüğü reformlar 1987 sonlarından önce etkilerini göstermeyeceklerdi. Dahası Solomin 2 yıldır vatanını görmemişti. Ne değişmesi? Şu depedeki namussuzlar yok mu? İnan bana Esteban, Moskova'ya gelişimden beri inanamayacağın kadar savurganlık ve ahlaksızlık gördüm. Ama şu 7 adam Gorbaçov belki her şeyi değiştirir dedi Monk. Ben o kadar karamsar değilim. Rus halkı bir gün bu diktatörlükten kurtulacaktır. Gerçek oylar atacaklar. O güne fazla kalmadı. Daha çok zaman var. Yeterince çabuk olmuyor. Monk derin bir soluk aldı. Hazırlıksız olarak yapılacak bir teklif tehlikeli bir manevradır. Batı demokrasilerinin birinde böyle bir teklifle karşılaşan vatanına ve rejimine bağlı bir Sovyet subayı elçisine şikayette bulunabilir. Bu da diplomatik bir olaya yol açabilir. Zorbalığın egemen olduğu bir ülkede sonuç teklif sahibinin yalnız başına ağır ağır ölmesi olabilir. Monk başkaca bir başlangıç yapmaya gerek görmeden kusursuz bir Rusçaya başvurdu. Sen o değişikliğin gerçekleşmesine yardımcı olabilirsin dostum. Birlikte her şeyin değişmesine katkıda bulunabiliriz. Her şey senin istediğin şekilde değişmeli. Solomon Monk'a uzun uzun baktı. Monk da bakışını onunkinden ayırmadı. Rus sonunda kendi dilinde "Sen kim oluyorsun?" diye sordu. "Sanırım bunu biliyorsundur Pyotr Vasilievich. Şimdi konuşup bu insanların bana ölmeden önce neler yapacaklarını bile bile ele verecek misin beni? Bunu yapıp sonra vicdan kıpırtısı duymadan yaşayabilecek misin?" Solomon Monk'a bakmayı sürdürüyordu. Sonunda "En kötü düşmanımı bile bu maymunların eline vermem" dedi. "Ama sendeki cürete de diyecek yok. Benden istediğin delilik, çılgınlık. Sana cehennem ol demek gerekir." "Belki de öylesi daha iyi olur. Ben de giderim. Hem de hızlı olarak. Ama durup bakmak, nefret etmek ve bir şey yapmamak öylesi de delilik değil midir?" Rus ayağa kalktı. Birasını içilmeden bırakmıştı. "Düşünmem lazım" dedi. Monk yine Rusça olarak "Yarın gece buradayım" dedi. "Yalnız gelirsen konuşuruz. Nöbetçilerle gelirsen öldüm. Gelmezsen ilk uçakla giderim." Binbaşı Solomon çıkıp gitti. Bütün standart işlevsel yöntemler gereğince Monk'un vakit kaybetmeden Yemen'i terk etmesi gerekirdi. Gerçi tam olarak red yanıtı almamıştı ama olumlu bir puan da kaydetmemişti. Kafası karışık olan bir adam kafasını değiştirebilirdi. Yemen gizli polisinin mahzenleri de korkulacak yerlerdi. Monk 24 saat bekledi. Binbaşı yalnız başına döndü. Kararının kesinleşmesi 2 gün daha sürdü. Monk tuvalet eşyasının arasında haberleşme için gerekli temel malzemeyi getirmişti. Gizli mürekkepleri, güvenli adresleri, gizli anlamlar içeren zararsız cümleleri. Solomon'in Yemen'den ulaştırabileceği fazla bir şey yoktu. Ama 1 yıl sonra Moskova'daydı. Eğer hala isterse bağlantı kurabilirdi. Vedalaşırlarken uzun uzun el sıkıştılar. Monk "iyi şanslar dostum" dedi. "Sibiryalı bizim oralarda iyi avlar derler" diye karşılık verdi. Rock'tan birlikte çıktıklarının görülmesi olasılığına karşı Monk epey bir süre daha oturdu. Yeni adamları bir kod adı gereksinecekti. Tepede yıldızlar yalnız tropikal bölgelerde görülen o şaşılacak parlaklıkla ışıldıyordu. Monk onların arasından seçimini yaptı. G.T. Orion adlı ajan doğmuştu. Boris Kuznetsov Ağustos ayının 2'sinde İngiliz gazetecisi Mark Jefferson'dan kişiye özel bir mektup aldı. Kağıt Londra'nın Daily Telegraph gazetesinin antetini taşıyordu ve gazetenin Moskova bürosuna fakslanmış olmasına rağmen Vatansever Güçler Birliği adındaki partinin merkezine elden teslim edilmişti. Jefferson, Igor Komarov'un kargaşaya, yolsuzluklara ve suça karşı olan tutumuna hayranlığını açıkça belirtiyordu. Parti liderinin son aylardaki konuşmalarını incelediğini de sözlerine eklemişti. Rusya Cumhurbaşkanı'nın kısa zaman önceki ölümü dikkatleri bir kez daha dünyanın en büyük ülkesinin geleceği üzerine odaklaştırılmıştı. Jefferson Ağustos ayının ilk yarısında Moskova'yı ziyaret etmek istiyordu. Cumhurbaşkanlığının sol ve merkez adaylarıyla da birer söyleşi yapması usul gereğiydi. Ama dış dünyanın tek gerçek ilgi odağı bu yarışın galibi olacağı şüphe götürmeyen Igor Komarov'du. Jefferson Bay Komarov tarafından kabul edilmesini sağlayabilirse Kuznetsov'a büyük bir minnettarlık duyacaktı. Jefferson bu takdirde Daily Telegraph'ta bu söyleşiye bütün bir orta sayfa ayrılacağını, Avrupa ile Kuzey Amerika'ya da satılabileceğini vaat ediyordu. Kuznetsov'un Birleşmiş Milletler'de yıllarca diplomat olarak bulunmuş babası mevkiinden yararlanarak oğlunun Cornell Üniversitesi'nden mezun olmasını sağlamıştı. Kuznetsov dolayısıyla Birleşik Amerika'yı Avrupa'dan daha iyi tanıyordu. Ama bu Londra'yı çok iyi tanımasına engel olmamıştı. Kuznetsov ayrıca Amerikan basınının liberal eğilimde olduğunu ve söyleşilerin kabul edildiği yıllarda patronuna karşı düşmanca bir tavır takındığını da biliyordu. Sonuncu röportaj 1 yıl öncesine aitti ve sorulan sorular yine düşmanca olmuştu. Komarov bunun üzerine Amerikan basınına daha fazla açıklamalarda bulunulmasını yasaklamıştı. Ancak Londra farklıydı. Çok sayıda önemli gazeteyle ulusal düzeydeki iki gazete koyu muhafazakardı. Ama Igor Komarov'un halka yaptığı bildirilerde yansıttığı kadar sağ uçta değillerdi. Kuznetsov, Mark Jefferson için bir istisna yapılmasını öneririm Sayın Başkan dedi. Igor Komarov'la haftalık toplantılarındaydılar. Rus olanları dahil bütün gazetecilere karşı olan Komarov, ''Bu adam da kim?'' diye sordu. Gazeteciler onu yanıtlamak için bir neden görmediği sorular soruyorlardı. Kuznetsov patronuna ince bir dosya uzatarak, ''Onun hakkında bir dosya hazırladım Sayın Başkan'' dedi. Göreceğiniz gibi kendi ülkesinde cinayet için idam cezasının geri getirilmesini destekliyor. İngiltere'nin çökmekte olan Avrupa Birliği'ne üyeliğine şiddetle karşı çıkıyor. Adam koyu bir muhafazakar. Sizden son söz edişinde Londra'nın desteklemesinin ve birlikte iş yapmasının gerektiği türden Rus lideri olduğunuzu söylemişti. Komarov önce homurdandı, sonra razı oldu. Yanıtı hemen aynı gün Kurye ile Telegraf'ın Moskova ofisine ulaştırıldı. Mesajda Bay Jefferson'ın söyleşi için 9 Ağustos'ta Moskova'da olması belirtiliyordu. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 107.